Ayrım 12.
Sultanahmet sarsılsa da belli etmedi dostuna. Çok da meraklanmıştı. Dimitri Kantemiroğlu bir yaraydı Ahmet Han'ın içinde. Ona güvenmiş, alışılmışın ötesinde değer vermiş, ondan bir dost olarak gerçekten hoşlanmış ve sonunda keskin bir ihanete uğramıştı. Şimdi artık uzak anıların içine yerleşmişken tekrar sahneye çıkıyordu demek Boğdanlı soylu. Bu sahibinin Prut Muharebesi ertesinde ellerinden kaçmayı başaran bu hainden gereksiz yere söz etmeyeceğini biliyordu. Padişah sıkıntıyla bunları düşünürken Levni de birden yıllar öncesine döndü sanki. Birden eskisi gibi Fener semtinde Haliç'e yüksekten bakan sarayın o pek tanıdık kapısında buldu kendini. Sanki Dimitri'nin kahyası onu karşılayıp muhteşem divanhaneye buyur edecek, nakkaş her defasında yeniden hayran olduğu yalın ama ince bir zevkin ağırbaşlılığını yansıtan eşyalara, dopdolu kitap dolaplarına, üzerlerinde pek zarif vazolar duran tombak sinilere ve ışıltılı billur avizelere göz gezdirecek çabucak. Pencerelerin iki yanından bol kıvrımlarla dökülen, ortalarından ağır simli, püsküllü bir kuşakla toplanan frenk işi perdeleri inceleyecek, en çok da duvarda asılı yağlı boya Van Moor tablolarını doya doya içine sindirecek. Buraya girmek hep güzelliklerin vaadiyle karşılaşmak anlamında onun için. Her zamanki gibi az biraz erkencidir benim kıymettar Levni Çelebim. Neredeyse merak ediyordum diyerek latife eden sesini duyacak birden Dimitri'nin. Hemen arkasında durmaktadır Boğdanlı kapı kahyası. Endişeye mahal yoktur üstadım. Üstelik mesut bir haberim de vardır. Levni elindeki küçük tomarı açar. Pek beğendiğin yüce Ali Osman suretlerini neredeyse bugün yarın tamam ederim Beyzade Dimitri. Şimdi yanımda bir tasvirin misalini getirdim. Pek sevinir Kantemiroğlu. Heyecanla beklemektedir çok zamandır bu haberi. Ama dostunu rahatsız etmekten çekindiği için kendini tutup sormamaktadır. Ne mesudum ki senin gibi bir kamilin dostuyum. Kapı tokmağının sesi duyulur uzaktan. Şair Nefi gelmiştir. Heyecanlıdır. Padişah hazretlerine sunacağı yeni şarkıyı besteler belki de Kantemiroğlu. İçine çekti Levni. Bunlar çoktan geçmişte kalmıştı. Nasıl da canlıymış gibi hülyalara dalıveriyordu insanoğlu istediğinde. Halbuki birazdan Kantemiroğlu'nun sarayındaki yemekte içilecek elma şarabının, ardından ikram edilecek olan bademli armut tatlısı ile menekşe şerbetinin kokusunu genzinde duyduğundan emindi. O zamanlar padişahın kederine bir de bu gavura güvenmemesini öğütleyen adamlarına karşı duyduğu mahcubiyetin getirdiği öfke eklenmişti. Bu yüzden Ahmet Han'ın huzurunda bu ünlü Boğdan Bey'inden söz etmek yazılı olmayan bir yasaktı. Ama şimdi Levni öyle bir konuşmuştu ki hükümdar onu can kulağıyla dinliyordu. Zaten Levni de durup dururken böyle bir konuyu açmazdı tam üzeri artık küllenmişken. ''Devam et benim tatlı dilli Levnim'' diye buyurdu alçak sesli Ahmet. Sanki kendi koyduğu yasağı kendinin karşı gelişinden sakınarak. Anlaşılan şudur ki eski Fransa sefiri Monsieur Feriol zamanında ona her yerde refakat eden genç katibi Jacques, nasıl olmuş ise Kantemiroğlu'nun sırrını işiten tek Adem olmuş. O zamanlar Kantemiroğlu'ndan definenin tam yerini öğrenmeye çalışmışsa da bir türlü bunda muvaffak olamamış. Levni o geceki içki meclisinde kendisinin de bulunduğunu ve Kantemiroğlu'nun Diyarı Rum'un İren Nam İmparatorçesinin muhteşem hazinesi hakkında sarf ettiği sözleri kendisinin de duyduğunu ancak bununla ilgilenmemeyi uygun bulduğunu söylememişti padişaha. Can kulağıyla dinlemenin tadını çıkaranlara özgü bir ağırlıkla hükümdarı aydınlatmayı sürdürdü. Katibin defineyi kendi başına bulma çabaları da hep sukutu hayalle neticelenmiş ama her yerde kulağı olan dostumun dediğine göre işin peşini hiç bırakmamış. Şimdi ise fırsat bu fırsattır demiş. Çünkü Kantemiroğlu Dimitri bahar mevsiminin kalabalığından istifade edip şehri İstanbul ile hasret gidermek istermiş. Ona yardım edip bir Fransız kılığında buraya sokmak az iş değildir elbette. Bu azim zahmetlerin karşılığı da definenin yeri olmalı. Ahmet Han'ın zihninde beliren sahnedeki Kantemiroğlu çok yabancıydı aslında. Anlaşılan artık o eski güçlü Dimitri değildi bu. Belki de yaşamının sonuna yaklaştığını hissetmiş de her şeyi göze alarak en güzel günlerinin geçtiği bu kente ona hiç yakışmayan bir şekilde adeta hırsızlama giren, karşılığında da tümüyle kendine ait gördüğü bir bilgiyi vermek zorunda kalan ve üstelik ders adette korku içindeki bir kaçak olan. Ne yapmış olursa olsun Boğdanlı'nın bu kente olan zaafı içini titretti Sultan Ahmet'in. Hünkâr ile musahibi bir süre konuşmadan oturdular. İkisi de geçmişin olaylarına dalmıştı. Sevilen, güvenilen birinin ihaneti nasıl da kızgın demir misali iz bırakarak yaralıyordu. Nadir bir zat-ı şerifti. Kabul ama ihaneti hiçbir şey affedilir kılmaz. Definenin gizlice aranışı zamanla padişahın en severek izlediği serüvenlerden biri olmuştu. Sanki başka bir ülkede geçen bir masalı dinliyormuşçasına dinliyordu Levni'nin anlattığı gelişmeleri. Eğer Kantemiroğlu ve arkadaşları yakalanırlarsa, onları açıkça affetmeye niyeti yoktu. Ama başarırlarsa, ceza almadan kaçmaya hakları olduğunu düşünüyordu. Bu insanların belli bir amaç uğrunda her şeyi göze alması, bu amaç yalnızca servet olsa bile Ahmet'in hoşuna gidiyordu. Hatta onlara gıpta ediyordu kendine bile itiraf etmeden. Ayrıca biliyordu ki Kantemiroğlu'nunki ait olduğu yerle hakkıyla vedalaşmaktı. Bu uğurda başkasının hırsına hizmet etse de. Bir tür oyun içinde oyundu bu, izleyicisi pek sınırlı olan. Ahmet Han yaşamı da böyle görüyordu. Aslında o harabenin altında bir zamanlar orada yaşayanların acıları gömülüdür benim kıymetli musahibim ve göreceksin. Adanın o kızıl renkli toprağının altından çıkaracakları da kederden başkaca bir şey olmayacaktır. Ama insanoğlu daima ümit eder. Ona mani olunamaz. Mani olmamalı. İbrahim ile Yekçeş Müseyin. Bilgi. Demek bu hazine hikayesi hakikat imiş. İbrahim Paşa'nın Beşiktaş'taki yalısında ender sessiz akşamlardan biriydi. Paşa selamlığa yan kapıdan alınan Yekçeş Müseyin'i dinliyordu dikkatle. Kafirleri Plinkipo'ya götüren Çektirin'in tayfasından Kel Yusuf'a getirdiği haberlere karşılık bir altın verdim. Herifler azim lodos fırtınasına rağmen acele ediyormuş. Sanki kendilerinden başkası da defineden haberdar olmuş gibi. İbrahim Paşa'nın kişisel haber alma kaynağı sağlamdı. Yekçeş Müseyin, kabadayılığının yanı sıra sokaklardaki her ortama uyması, herkesle kolayca ahbap olması sayesinde paşanın duyamayacağı pek çok şeyi duyuyordu. O güne kadar sayılamaz hemşerisine hizmetleri olmuştu tulumbacının. Karşılığını da almıştı. Sadrazam, öğrendiklerinden uygun bulduklarını veli nimeti padişah hazretlerine aktarır, diğerlerini kendine saklardı. Gereğince halletmek ya da oluruna bırakmak üzere. Büyükada'daki hazine işi de padişahla paylaşmadıklarındandı. Ama İstanbul'un kahvelerinde dolaşan, buralarda halk şairleriyle olduğu kadar külhan beyleriyle de sıkı fıkı olan Levni'nin de beklenmedik bilgi kaynaklarını hesaba katmamıştı. Bilginin bir işe yarayıp yaramayacağı da belli değildi. İren'in hazinesi, Jack'ın hazinesi. Plinkipo'nun eski manastırında. Büyükada'daki kadınlar manastırı Sultan 3. Ahmet'in zamanına can çekişerek pek harap bir halde erişmişti. Kilisesinin kubbesi tamamen yıkıktı. Ancak kilisenin kesik piramit biçimli, üzerinde çınar yaprağı kabartması olan sütunlarının bazıları ayakta, bazı sütun başlıkları ise toprak yüzeyine dalmış duruyordu. Ada halkı burayı hala kamares hücreler diye anıyordu ama rahibe hücrelerinin barınılacak yanı kalmamıştı. Manastır servili bir yokuşun altında, sahile tatlı bir meyille inen arazide inşa edilmişti. Çok yaşlıydı yapı, çok görüp geçirmiş, iyi günlerinde gururla dikilip durmanın tadını çıkardığı gibi çok da çile çekmişti. Bizans'ın, o zamanki adıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun henüz genç olduğu günlerde, 6. yüzyılda İmparator 2. Justinianus yaptırmıştı burayı. Konstantinopolis'in hemen yakınındaki ılıman iklimli, cennet adalardan en büyüğünü kendine bir saray yaptırmak için seçmişti önce. Sonra da adaya cömertçe bir manastır armağan etmişti. 200 yıldan fazla bir süre sonra da İmparatoriçe İren, sanki alın yazısının burasıyla bağlantısını önceden görür gibi manastırı özenle onartmış ve genişletmişti. Bu alçak gönüllü yapının kendi mezarı olacağını bilseydi ne yapardı bilinmez. Ama manastırın yazgısı belli olmuştu birkaç yıl sonra. Bizans imparatoriçelerinin sürgün yeri. İren'den sonra da hep tekrarlanmak üzere. Güzelim Prinkipo adasının tenha bir köşesine kurulmuş, karşısındaki boş, küçücük adadan başka tanığı bulunmayan yapının çekecekleri bitmemişti henüz. Tarihler 1204 yılını gösterdiğinde Latinler tarafından, 1302 yılını gösterdiğinde ise Venedikliler tarafından yağmalanmıştı manastır. Rahipleri ile rahibeleri esir alınmıştı. Ondan sonrası adım adım çöküşten başka bir şey değildi. Ancak İren'in hazinesini besbelli uğursuz olan o madenleri ve taşları barındırmayı, kızıl toprakta sinesinde sürdürmüştü garip bir sadakatle. İhtimal onların başkalarına zarar vermelerini önlemek için. Zaten ada halkı pek yaklaşmak istemezdi bu harap manastıra. O yalın insanlar hisseder, bilirlerdi neyin yarayıp neyin yaramayacağını. Birdenbire tek düze yaşama bir hareket gelmişti adada. Tüm dikkatler Lodos'la mücadele edip, sonunda hasarlı da olsa adanın eski iskelesine yanaşan yelkenli teknedeydi. Yıllardan beri böylesine heyecan uyandıran bir tekne yanaşmamıştı Prinkipo'ya. Ada halkının ileri gelenleri yardıma koştular. Tekneden iyi giyimli birkaç kişinin yanı sıra bir ceset, kanlarını tam örtemeyen parçalanmış yelken bezine sarılı olarak indiriliyordu. Adanın denizi, karanlığı karşılamaya hazırlanan o benzersiz koyu maviye boyanmış, akşamın karanlığı Mayıs lodosunun berrak ışıklarını örtmeye başlamıştı artık. Tüm grubun patronu olduğu anlaşılan Frank, adaya ayak basar basmaz oranın yetkilisiyle görüşmek istemiş ve fırtınada kazaya kurban giden adamını burada olduğunu bildiği eski bir manastıra gömmek istediğini, bunun için ne gerekirse yapacağını, adanın büyük kilisesine yüklü bir bağış da dahildi buna, söylemişti. Bu Konstantiniyye'de oturanlar böyleydi işte. O büyük kentin korkunç karmaşası hepsini tuhaflaştırıyordu. Yeterince para dağıtmayı iyi bilen Frank adamın arzusu garip olsa da kabul görmüştü böylece. Ama adada aceleye yer yoktu. Dar zamanda yapılan işlere hiç yer yoktu. Cesedi uygun bir mahzene, konukları da uygun evlere yerleştirip sabahı beklemeliydiler. Günün ilk ışıklarıyla gereken yapılacaktı. Çünkü hava oldukça sıcaktı. Bu koşullarda daha fazla beklenemezdi. Papazın da hazır bulunması sağlanacaktı. Hırslı bir define avcısı kimliği artık tüm diğer özelliklerini örtmüştü katibin. Yine de papazsız bir defin töreni yapamayacağını anlayacak kadar serin kanlı düşünebiliyordu. Törenden sonra onu savmayı ve esas işine bakmayı kararlaştırmıştı. İşler ters gider de papaz kazıda bazı gariplikler fark ederse canını da gözden çıkarmak zorunda kalacaktı adam. Jack hiç uyuyamayacağından emin olmasına rağmen başını kaba yastığa koyduktan kısa bir süre sonra uyuyakaldı. Hem geçirdikleri gün hem de ikram edilen tatlı kokulu şarap tüm ağırlığıyla üzerine çökmüştü. 14 Mayıs 1719 gününün en erken saatlerinde hepsi uyanmıştı. Karınlarını bile doyurmadan neredeyse koştular adanın güneydoğusunda yumuşak yamaçtaki harap manastıra. Ne adadaki bahar sabahının defne ve mor salkım kokulu taze esintisini ne de erkenci kuşların birbirlerini bastırmaya çalışan seslerini fark ettiler. Derme çatma tabutla kazmaları taşıyan ada halkından gönüllü yardımcılar kentlinin aceleci adımlarına yetişmekte zorlanıyordu. Servilerin gölgesinden ilerleyerek manastırın kalıntılarına geldiklerinde üzerine ot bürümüş yıkık taş bloklar bu garip cenaze törenine katılanları şaşırtmak ister gibi karşılarına dikildi. Ama patron rolündeki Jack kendisini artık hiçbir şeyin engelleyemeyeceğinden emindi. Ezbere bildiği basit krokiye bakma gereği duymadan yönünü saptadı. Sözde mezar için en uygun yeri gösterdi. Derhal işe girişildi. Yalnızca gerideki yolda apansızın, insanın kanını donduran bir kişnemeyle parlayan bir at, bir an için dikkatlerini dağıttı. O zaman çevredeki garip sessizliği fark ettiler birden. Tatlı sesli kuşlar susmuştu. Çocuk ağlamasına benzer çığlıklar atan martılar da. Az yukarıdan baktıkları deniz dümdüzdü. Neredeyse kıpırtısız, sanki bir gün önce azıp köpüren, öfkesini kendilerinden çıkaran o değildi. Alacakları olası bahşişin verdiği güçle habire kazma sallayan adamlar da aniden taş kesilmişlerdi. Biraz önce kazdıkları topraktan envai çeşit böceğin ve sürüngenin neredeyse birbirine ezerek fışkırdığını görmüşlerdi. Toprağın hayvanları olağanüstü hızlı hareket ederek sanki görünmez bir düşmandan kaçıyorlardı. Jack birden kendini ne olduğunu anlayamadığı buz gibi bir şeye çok yakın hissetti. Her şeyden vazgeçip oradan var gücüyle kaçmak istedi. Ama ayakları o kırmızı toprağa çakılı kaldı. Bağrını deşmek için onca heveslendiği o toprak onu bırakmayacaktı artık. Derinliklerinden gelen, cehennem davulları gibi gümbürdeyen o uğultulu ses, karşı konulmaz bir canavarın homurtusu muydu? Beklenmeyen ya da hep beklenen. Zelzele. Sabah vuku bulan o şiddetli hareketi arz neticesinde memleketimiz azim hasara uğramıştır maalesef devletli padişahım. Sadrazam İbrahim Paşa atlı ulaklardan doğru düzgün bir haber alır almaz merak içindeki padişahın huzuruna çıkmış, zelzelenin merkezinin nereleri olduğunu sayıp dökmeye koyulmuştu. İzmit şehriyle pek çok köyü, Yalakabad'ın yarısı, Pazarköy Karamürsel'in tamamı yerle yeksan olmuştur. İznik Mit, Kazıklı, Sapanca ve Düzce pek veci zararlar görmüştür. Pek çok kulunuz ölmüştür. Sadrazam İbrahim Paşa, Sultan Ahmet'e kötü haber vermekten hep sakınırdı. Güçlükleri bir biçimde bertaraf eder, sonrasını anlatır ya da hiç anlatmazdı. Bunun için çok değerliydi padişahın gözünde. Ancak doğanın gazabını padişahtan gizlemesi, şu anda çektiği acıyı önlemesi olanaksızdı. Sultan Ahmet'in yüzündeki derin kederi görünce teselli edercesine ekledi. Takdir-i Huda ile Anadolu ve Rumeli eyaletlerinin başka bir yerinde fazla hasar olmamıştır. Hükümdar Yalova'da, İzmit'te, tüm bu güzel beldelerde kaç kişinin öldüğünün, hasarın ne kadar olduğunun tez öğrenilmesini, elden ne geliyorsa yapılmasını buyurdu. Olana karşı durulmaz, ahüvah etmek fayda etmez, bari yaraların tez sarılmasını sağlayasın, kalanların aşını, çadırını eksik etmeyesin vezir-i azamım. Sultan Ahmet sabah erkenden o korkunç sarsıntıyla uyanmıştı, Mihrişah'ın koynundaki uykusundan. Kadın acı acı bağırmaya başlamış, yatağın ayak ucunda uyuklayan kalfa kadın da ancak onun bağırtısına uyanarak etrafı birbirine katmıştı. Bu arada tüm saray halkı dehşet içindeydi ama saray terbiyesinin sesi koşullar farklı da olsa abartılı yükseltmemeyi öngören kuralı birçoğunu avaz avaz çığlık atmaktan alıkoyuyordu. Sonunda saray halkının çoğu avlu ve bahçelerde toplanmış, haremdeki kadınlarla çocuklar harem ağalarının gözetiminde bahçeye çıkarılmış, ağlaşanlar yatıştırılmıştı. Emetullah kadın efendi, her zamanki gibi ağırbaşlı haliyle haremin başı olmanın verdiği sorumlulukla çevrede dolaşarak yüreklerdeki çarpıntıları hafifletmeye çalışıyordu. En çok da o pek genç, daha anne şefkatine muhtaç cariyeleri kolluyordu. Bazılarına ise hafifçe çıkışıyordu. Böyle feryat figan etme kızım, biz burada sadece korktuğumuzla kaldık. Ama kim bilir nerede, kimlerin canı yandı asıl, ne ocaklar söndü, teessürünü onlara sakla. Böyle sakinleştirirken herkesi aslında aklı kızındaydı ama sadrazam kocasının onu koruyacağından emindi. Hünkârın bu kargaşada ilk iş olarak baş kadını ve ardından tüm harem halkını sordurmuş olmasını olgun bir gülümsemeyle karşılamıştı. Sıkıntılı zamanlarda erkeğin ilk hatırladığı kendisi olurdu. Bununla da yetinmek zorundaydı. Her zamanki gibi Şermin'in yanına sığınmış olan Hümaşah, korkuyla büzülmüş, olduğundan da ufak görünüyordu. Arkadaşının kendisine yeterince ilgi göstermemesini de duyduğu korkuya bağlıyordu. Böyle bir anda bile her zamanki gibi insanlara olumlu yönünden bakıyordu. Oysa Şermi sessizce durup çevresine göz gezdirirken, büyük sarsıntının tam da padişahın koynunda Mihrişah varken olmasını nasıl kullanabileceğini, açıktan açığa olmasa da üstü örtülü biçimde bir uğursuzluğu nasıl ima edebileceğini düşünüyordu. Mihrişah ise tüm art niyetlerden habersiz, 9 yaşındaki oğlu Süleyman'ın elinden tutmuş, 2 yaşındaki oğlu Mustafa'yı ise kucaklamış, bir kenarda oturuyordu. Şalvarıyla entarisini nasıl alelacele giydiğini, padişahın yanından nasıl çıktığını, haremin karanlık koridorlarında nasıl koşarak çocuklarına kavuştuğunu hatırlamıyordu bile. Tam herkesin biraz sakinleşip bahçenin bir kenarına çekildiği sırada, ayaklarının altındaki yerin tekrar oynamaya başladığını hisseden kadınları yatıştırmak kolay değildi artık. Yer sarsılmaya doymuyordu sanki. Bu sarsıntılar öncekinden daha az olmasına rağmen etkisi büyüktü. Ancak hünkâr arkasında kara ağalarla birlikte bahçeye açılan kapıda belirince bahçeyi her şeye rağmen sessizlik kapladı. Efendileri, veli nimetleri onlarla paylaşmaya gelmişti bu kötü günü. Sultanahmet, hanesinin halkına sahip çıkmaya, geniş ailesine göz kulak olmaya gelmişti. Topkapı Sarayı depremi hasarsız atlatamamıştı. Ancak bunlar diğerleriyle karşılaştırıldığında önemsenecek gibi değildi. Kimi duvarlar çatlamış, pencere pervazları yerinden çıkmış, yalı köşkünün yanındaki kayıkhanelerden bazıları da dalgalara dayanamayıp yıkılmıştı. Mutfaklarda kırılan tabak çanağın hesabını tutmak ise olanaksızdı. Kentin çeşitli yerlerinden de kara haberler geliyordu sürekli. Az ya da çok, zarar görmeyen ev kalmamıştı şehri İstanbul'da. En sağlamlarının bile en azından bacası yıkılmıştı. Camilerin hali fenaydı. Fatih Camii'nin, Bayezid Camii'nin ve Edirne Kapı Mihrimah Camii'nin kubbeleri çatlamıştı. Yıkılan minare çoktu. Galata Zindanı'nın yanındaki eski kale duvarı, bitişiğindeki kitapçı dükkanının üzerine çökmüş, içindeki 4 kişi yıkıntının altında kalmış, yalnızca biri kurtarılabilmişti saatler sonra. Yağlıkçılar çarşısında bir kemer çökünce altında 10 kişinin ezildiği söyleniyordu. Günler sonra tam bir hasar saptaması yapıldığında Dersaadet'te 40 cami ile 27 minarenin harap olduğu, 7 kuleden ahır kapıya uzanan surların hatırı sayılır hasar gördüğü anlaşılmıştı. Deprem Trakya'da da kendini iyice hissettirmişti. İzmit ve Yalova'da ölenlerin sayısının ise 6000'e ulaştığı sanılıyordu. Zaten İzmit'in 5'te 4'ü harabeye dönmüş, eski su kemerleri yıkılmış, yalnızca camilerin altında 600 kişi kalmıştı. Sahildeki gümrük emaneti binası, içindeki gümrük emini ve diğer memurlarıyla birlikte denize gömülmüştü. Buna tanık olanların dehşeti, felaketin boyutunu tarihlere taşıyacaktı. Körfez'de Karamürsel'in doğusundaki kazıklı ise yere batmıştı sanki. Sadrazam depremden zarar görenlerin acılarını dindirmek için elinden geleni yapmaya koyuldu.